Podcast dinle.
Benim kanalım ama ben hoş buldum. Seni ev sahibi olarak adlediyorum ben.
Ya inanılmaz bir insansın Murat ya. Ya insan biraz kibar davranır, merhaba der, hoş geldin der, hayatım der. Hayatımın ilk canlı yayını seninle yapıyorum. Ne kadar heyecanlı bir akşam der, güzel. Kırmızı ne kadar yakışmış der, bir şey der yani.
Şimdi bir dakika, hepsini not aldım ben. Kırmızı ne kadar yakışmış. Hayatımın ilk canlı yayını seninle yapıyorum. Ne kadar güzelsin, çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı ben de bilmiyorum.
Ben sana bir ipucu vereyim.
Ekonomi hakkında konuşalım, bir değişiklik olsun.
Zaten ekonomi hakkında konuşacağız, çok büyük değişiklik olsun diye düşündüm ben de. Bugün ekonomiyle ilgili durumumuzu da yakından ilgilendiren çok önemli yeni bir bilgi öğrendim Murat.
İşte bu, işte bana bunlarla gel Özlem.
Pırlanta'da vergi %1'miş Murat'cığım.
Ve dolar çok arttı, pırlanta'da dolarla satılıyor. Yani vergi ne kadar, ona bakarsan Kotra'da, yatta da vergi %1. Yani bu işin sonu yok %1'den gidersen.
İşte bak ne kadar güzel. Bak gördün mü ne kadar anlaşıyoruz birbirimize. Sen sürekli sormuyor musun yayınlarda? Özlem bizim bu halimiz ne olacak? Özlem bizim bu halimiz ne olacak?
Sana... Tam tura baktın mı? Ne? Tam tura baktın mı? Tam turlar ne kadar ediyor? Şimdi bir tane almak bize yakışmaz. Yani biz tam turla yola devam edelim bence. Yani oradan bir tur dönsün benim üstüme atlasın ondan sonra.
Ama ya gerçekten ya pırlantada vergi %1 ne demek ya? Yatlara mazotu bilmem işte 1 liraya veriyormuşuz da çiftçiye 10 liraya veriyormuşuz filan gibi korkunç şeyler öğrendim bugün.
Gerçekten pırlanta kadınları etkiliyor mu Özlem? Ha hiç almadım ya, ben bir öküz yavrusu olduğum için. Yani gerçekten yani, mesela bir kıza pırlanta versem gerçekten etkilenir mi? Ya bu herif maymun gibi ama pırlanta ver diye bir hislerinde değişiklik olur mu?
Estağfurullah Murat'cığım. Şöyle, ben tabii kadınlar kategorisinde anabileceğimiz biri miyim? Çok emin değilim. Çünkü genellikle...
ya bir şey mi itiraf etmek istiyorsun? Seni hangi kategoriye sokmamızı? Şöyle. İguanalar kategorisi iyi mi senin için?
Şöyle. Yani... Kafasına buyruk bir kadın kategorisi varsa ve ki var öyle bir kategori, ben biraz o kategorideyim. Pek pırlantayla falan işim olmadı. Şu ana kadar hayatımda sahip olduğum pırlantaya en yakın şeyi de bu yayın onuruna kulaklarıma takmış bulunuyorum zaten. Bunu da Sedef Kabaş almıştı ayrıca. Bu da bedava ve de çakma, pırlanta falan değil.
Oha, Sedef Kabaş sana çakma mı aldı? Vay
arkadaş. Pırlanta gütemansı Sedef Hanım.
Ya Sedef Hanım çok ayıp. Hakikaten o da bambaşka bir anlama gelirdi. Hayır onu satalım diyeceğim. Hiç pırlanta yok mu yani?
Bende pırlanta yok. Dolayısıyla...
O zaman biz ekonomiye girelim. Fazla olayı kurcalamayalım.
Bence
Trabzon
de.
Trabzon falan var mı böyle? Akıtma şu bu.
Ne var bir daha söyle.
Trabzon.
Burma bilezik yok. O da yok hayatım. Onun yerine de şunlar var. Bodrum pazarından aldığım dizme bileziklerim var. Şöyle işe yaramıyorum. Bileklik mi deniyor bunlara? Bunlar var.
Neyse. Benden niye pırlanta istiyorsun o zaman?
Ya işte öyle laf olsun diye konuya gireyim dedim. Hani belki tutarsa, tutturursan diye.
Yani tutar ama pırlantasız tutar. Pırlantayla diyor. Ya tutarsa? Nasrettin Hoca gibi göle pırlanta çalalım.
Yorumlarda pırlanta sevmeyen kadın candır falan. Ya sen göle pırlanta çalalım dedin de, ya şimdi şakasını yaptın ama Türkiye'nin tırnak içinde en çok okunan gazetelerinden birinde çok önemli bir ekonomi yazarı.
Sen de Türkiye'nin en çok seyredilen televizyonlarında çok önemli bir program sunucusun. Birbirimizi övmeye başlarsak bu program bitmez. Biz direkt ekonomiye dolalım.
Ben bu tarifi yapınca sen zannettin ki senden bahsediyorum. Oysa ki tabii ki senden bahsetmiyorum. Dilek Güngör'den bahsediyorum. Dilek Güngör
hatırlarsan...
Dilek Güngör hatırlarsan Merkez Bankası'nın son şakkadan faiz kararını indirmesiyle ilgili olarak Nasrettin Hoca'nın fıkrasını yazdı ve dedi ki finalde İyi de ya tutarsa dedi. Göle bir maya çalındı dedi. Türkiye bir üretim ekonomisine dönüşecek. Şöyle şahlanacak, böyle uçacak. Ya tutarsa elbette bir süre sıkıntı çekeceğiz ama ya tutarsa dedi. Sen şakasın.
Dilek Güngör'ün ekonomi bilgisi de o kadar. Yapacak çok da bir şey yok. Yani ekonomi yaz dediğin herkesin de ekonomi bilgisi olmasını bekleyemezsin. Yani Nasrettin Hoca göle maya çalarken ya tutarsa dedi, tutmayacağını biliyordu. Aynısı ya tutarsa diyor Dilek Güngör. Tutmayacağını biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum ama tutmaz o hikaye, o kadar basit olsaydı keşke. Dilersen konuya Merkez Bankası'nın bu son değişikliğinden gireyim. Diler misin böyle bir şey? Yani, dilersin bunu mu dilersin? Efendim?
Aynen oradan gir. Yani Merkez Bankası'nın bu şak kadanak faizi indirmesi, şak kadanak rezervleri satmış olması Türkiye'de enflasyonu düşürecek mi? Zenginleşecek miyiz? Türkiye bir üretim merkezine dönüşecek mi?
Tabii ki dönüşecek. Hepimiz ferah edeceğiz. Bundan sonra bize bütün yollar asfalt. Ya şöyle ki şimdi Merkez Bankası Başkanı değişti. Biliyorsun bir gazetenin köşe yazarıydı kendisi. Ondan önce klasik Naci geçti. Çok hızlı geçti. Toplam 132 gün görevde kaldı. Naci ama piyasalar çok sevdi, beğendi. Bu arada benim kedimin adı da Naci ilginç olarak. Şeyde piyasalar sevdi, bir anda değişti. Şimdi değişince insanlar olumlu bir iki bir şey duymak istedi. Olumlu neydi? Kitapta ne yazıyorsa onu okuması. Çünkü Naci Abal bunu yapmıştı. Kitapta yazanları bize söylemişti. Aa bak bu arada birisi bana 20 dolar vermiş. Bununla sana pırlanta alacağım. Bak görürsün. İlk defa canlı yayında böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Oluyor muydu bilmiyorum.
Enteresan. Evet, iSticker diye bir şey var. Bak şimdi üyeler de gelmeye başladı. Sadece 20 doların yok. Aynı zamanda 2 euro da geldi. Ben burada takipteyim. Bu parayı toplayacağım. Sonra bana şöyle güzel bir ince bir pırlanta yüzük alacaksın.
Ya alırım almasan da sonra onun devamı da gelecek. Sen evis. Neyse bir dakika. Sonra evet. Şahin Avcıoğlu geldi. Dedi ki güzel kardeşim dedi. Biz faizde dedi enflasyona bakacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Yani biz faizi düşürmek için enflasyonun düşmesini bekleyeceğiz dedi. Bak piyasalar bunu sevdi. Sonra arkasından piyasalar bunu sevdikten sonra biraz şüpheye düştü. Çünkü bir anda yalpalama hikayesi başladı. Ya gerçekten bunlar faiz düşürecek mi düşürmeyecek mi konuşmalar düşürmeye doğru gidiyor derken hop bir anda dedi ki ya biz de enflasyona bakmıyoruz. Biz çekirdek enflasyona bakıyoruz dedi. Çekirdek enflasyonun da C bendine bakıyoruz dedi. Arkadaş bu demek ki sen yemezsen, içmezsen, araba kullanmazsan, nefes almazsan enflasyon sana düşük. Boşu boşuna uğraşma anlamına geliyor çekirdek enflasyon. Baktı çekirdek enflasyon da düşmeyecek. Cari açığa bakmaya başladı. Oğlum yani şeyde Merkez Bankası'nın sitesine girin orada yazar. Merkez Bankası her daim fiyat istikrarını hedefler. Bunun anlamı enflasyon demektir. Şimdi Dilek Güngör'ün söylediği cari açığı Merkez Bankası kontrol edemez bir kere. Niye? Cari açık onlarca şeyle alakalıdır. Küresel kuraklıkla alakalıdır. Cari açık enerji fiyatlarıyla alakalıdır. Yani petrolü ithal etmeyecek misin? Al işte doğalgaza bugün %48 zam yaptılar. Yakında konutlara da yapacak. Niye şu anda sadece üreten firmalara yaptılar? Bunun sebebi çok basit. Eğer zam yaparlarsa enflasyon yüksek çıkacak. Enflasyon yüksek çıkarsa çalışanı, asgari ücretliyi ki şimdi herkesin bir fiyatı vardır. Sevgili asgari ücretliler, bu fiyat sizin için bir ay içinde belli olacak. Size ne kadar ödeyecekleri. Çünkü asgari ücret fiyatını hesaplayacaktır. Asgari ücret fiyatı eğer enflasyondan düşük olursa haliyle büyük tepki alacakları için doğalgazda üretici enflasyonla değil tüketici enflasyonla yansırsa insanların tepkisini çekeceği için şu anlık idare ediyorlar. Yoksa %48 zam diye bir hikaye var.
Yani diyorsun ki doğalgaz zammının sanayiden başlaması konutları etkilememesi sadece bir erteleme. Ne zaman ki asgari ücret komisyonu yeni ücreti belirledi işte kadanak bir zamda konut doğalgazı.
Evet tabii bunu yapacaklar yoksa yani sen konutlara zam yapmadan durabilir misin? Tabii ki yapacaklar. Ondan sonra işte altın günleri yerine doğalgaz günleri başlamaya başlayacak. Nasıl? Komşuya ısınmaya gideceksin. Birbirine sarılacaksın. Isınmak için birbirinin suratına oh! diyeceksin. Böylece ısınacaksın. Çünkü çok ciddi anlamda bir doğalgaz faturası gelmeye başlayacak. Yapacak peki, bir şey
yok. Şimdi sen bunu şakasını yapıyorsun ama insanlar bunu gerçekten yaşıyorlar biliyorsun. Bak sobalı evlerde kömür de zam yedi biliyorsun. Ve şu anda ciddi şekilde tek odada ısınmaya çalışan insanlar... Veya gerçekten eskiden olduğu gibi televizyon izlemek için komşunun evinde toplaşan. Ya insanlar çünkü nereden tasarruf edeceklerini şaşırmış vaziyetteler. O kadar.
Aynı zamanda AVM'lerin dolu olma sebebi de bu. Yazın soğuk, kışın sıcak yerler. İnsan evde oturup doğalgazı açacağına saat 10'a kadar AVM'de dolarsa çok ciddi anlamda kâr eder. Eğer gidip de bir kahve içmeye çalışmazsa ama kahve fiyatları da inanılmaz boyutlarda. Zaten oturacak yer yok.
Şu hale bakar mısın? Anlattığın şey dramatik. Peki bir yandan da şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki Türkiye Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanıyor. Doğru mu bu Murat?
Bu doğru ama Türkiye Avrupa'nın en düşük maaşını alıyor. Şu an itibariyle asgari ücret 297 dolarda. Yani 9,5'ten hesaplarsak 300 dolar bile değil aldığımız. Hani yıllarca Çin'le dalga geçtik ya. Çin'de asgari ücret şu anda 340 dolar. Adamlar bizden zengin. Ama Çin'e yatırım geliyordu hatırlıyorsan. Çok ucuz işçilik var. Bedavaya çalıştırıyorlar falan. iPhone orada üretim yapıyor. Bütün telefon şirketleri orada üretim yapıyor. Türkiye'de üretim yapan yok. Türkiye'de mesela 2-3 telefon şirketi geldi. Sadece Türkiye'de montaj yapıyor. O da Türkiye'nin geniş 84 milyonluk pazarından yararlanmak için. Çünkü eğer Türkiye'de montajını yaparsan Türk malı olarak satıyorsun ve üzerine fazladan vergi ödemiyorsun. Asıl hikaye bu Türkiye'de montaj yapmalarının. Türkiye'de üretim var mı? Yok. Ya yani şöyle düşün. Mesela aynı örneği daha önce de verdim. Tesla şu anda dünyanın en büyük ve en pahalı araba şirketi. Şu öyle anormal satışlar falan yapmıyor. Ama piyasa değeri en yüksek araba şirketi. Öyle ki bütün Alman endüstrisinin ürettiği arabaları say. Skoda'dan, Volkswagen'e, Audi'den, Porsche'ye neyi sayarsan say. Hepsini topla, bir tane Tesla etmiyor. Niye? Tesla çünkü iki hikayeden faydalanıyor. Bir, elektrikli araç olması. İki, yeşil araç olması. Şimdi dünyada yeşile doğru bir giriş var. Biz de Paris Anlaşması'nı imzaladık ya. 3 milyar euro alacağız, üzerine biraz daha para alacağız. Tesla işte bundan yararlanıyor. Çünkü sen mesela Amerika'da bir fon alırken diyorsun ki yeşil enerjili fon olsun. Çünkü gelecek yeşil enerjide falan. Şimdi yeşil enerjili şirket sayısı o kadar az ki. Yani %100 yeşil olan. Tesla onlardan biri. Haliyle fon alırken mecburen sen 100 liralık fon aldığında bunun atıyorum 2 lirasını fon Tesla'ya yatırmak zorunda kalıyor. Ve şu anda 1 trilyon dolar ediyor Tesla. Volkswagen binlerce fazla araba üretiyor ama gel gör ki bir Tesla kadar etmiyor. Sonra Tesla madem biz bunu gördük diyor, Almanya'da Cice Factory diye yeni araba fabrikasını kurmaya başladı. Hani biz 3 milyar dolara bir tane araba fabrikası kuruyoruz ya, bugün bir resmi vardı, seri üretime başlayacağız diye 4 kişi kapıyı
taşıyor. Gördüm ben, bayağı bir videolar paylaşılmış. TOG Türkiye'nin otomobili, yerli girişim otomobili.
Her yerde Almanca yazıyor, bant üretimine başlayacaklar, ortada selobant var. Başka da bir şey yok yani. O durumda ya bant üretimine baktım, 4 kişi böyle kapı taşıyor. Ulan dedim, bant bunlar mı acaba? Ne bandı bunlar? Yani adamlar haftada 10 bin tane araç üretecekler. 10 bin araç. Ve bunu Almanya'da üretecekler. Peki Almanya'da işçilik pahalı. Bütün sosyal giderler pahalıyken niye Almanya'da üretiyorlar, Türkiye'de üretmiyorlar?
Sonuçta... Yani çünkü mesela en son İstanbul Ticaret Odası bir rapor yazmıştı, hatırlıyorum. Türkiye'deki ucuz iş gücünü bir fırsat, bir avantaj olarak yorumlayan ve yabancı yatırımcılara da gelin bu ucuz iş gücü ve imalat pazarında siz de faydalanın demeye getiren çağrılar yapmıştı. Gerçi aynı İstanbul Ticaret Odası ve hatta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve dahi TÜSİAD bu aralar bayağı bir homurdanıyorlar, o da ayrı konu.
Ya bugün homurdanmayı gördük. Rıfat Sıracıklıoğlu çıktı bugün. Dedi ki işte %48 zam dedi, sanayicimizi vuracaktır dedi. Lütfen el birliğiyle destek olalım dedi. Hiç bak özne kullanmıyor. Yani vuracaktır. Kim vuracak? Kimi vuracak? Yok ortada. Vuracaktır. Ama kimin zam yaptığını söylemiyor. Ya hala suya tirit gidiyorlar. Ben mi yapıyorum zamı? Hükümetin yaptığı bu zam. Bunu kullanamıyor. Yani iş adamları da öyle. Sonuçta hükümetimiz zam yaptı ama dünyada doğal gaz fiyatları çok ciddi oranda arttı. Arkadaş sen neyin korumasının derdindesin? Tamam ihracat attı. Para kazanıyorlar ama o işin ayağı öyle değil. Sen ham maddeyi önceden almışsın, güzel. Ama o ham madde stokları eriyince sen o ham maddeyi bakayım hangi fiyattan kaçtan alacaksın? Sen aldın 9,5 liradan. Hükümet bir anda doları düşürmeye karar verdi 9'a. Al yazdığın zararı anlatsana bana. Kime satacaksın, hangi fiyatla? Zaten doların çıkması falan önemli değil. Doların sürdürülebilir ve öngörülebilir olması önemlidir. Şimdi hükümetin taktiği şu. Öyle salakça bir taktik uyguluyorlar ki. Yani aslında salakça mı değil mi bilmiyorum. Yani iki tane ayrı taktik uyguluyorlar. Bunlardan birincisi kısa vadeli, ikincisi uzun vadeli. Dilersen sana anlatayım bunları pırlantayı almadan önce.
Dinliyorum hayatım.
Şöyle ki, şimdi birinci taktikte sen ne yapacaksın? İşte doları yüksek tutacaksın. Bu eskiden kimsenin inanmadığı rekabetçi kur dedikleri hikaye. Sen doları yüksek tutunca senin ithalatın azalmaya başlayacak. Ama ithalatın azalmasının nedeni insanların satın alamaması ve üretimlerin azalması. Çünkü insanlar şimdi sen %15 %20 civar bir aslında lüks malı ithal ediyorsun, tüketim malı ithal ediyorsun. İthal ettiklerinin %80'i aslında ham madde ve ara malı. Haliyle ham madde ve ara malı alımı da azalacak. Çünkü iç pazarda satışlar düşecek. Niye? 297 dolarla ne alabilirsin ki? Yani Türk halkının şu anda %60'ı asgari ücret ve etrafında bir ücret alıyor. Hani Mercedesler, AVM'ler, lüks hayat diyorlar ya, o %10'u. Şimdi Türkiye 84 milyon kişi. %10 dersen 8,5 milyon kişi gayet lüks yaşıyor. Ve bu 8,5 milyon kişi tabii ki göze batar. AVM'leri de doldurur, 75 liraya lahmacun da yer, her şeyi yapar. Az buz 8,5 milyon. Ama geri kalan %90'ı bunları seyredip ya da televizyon seyredip mutlu olmaya çalışan diğer grup. Bir insanın 3 temel ihtiyacı: giyinme, barınma, bir de başka neydi? Yemek yeme. Giyinme, barınma, yemek yeme. Bunları karşılıyorsun. Ama bu yetmez. Senin konsere de gitmen lazım. Senin tatile de gitmen lazım. Senin lüks harcamalarda da bulunman lazım. İletişimde bulunman lazım. Aynı zamanda yolculuk yapman lazım. Ama bunları hiç saymıyorsun çünkü bunlara para yetmiyor. Her neyse, hükümetin planına göre ilk etapta işte dolar yükseltilecek. Yükseltilen dolarla haliyle ihracat nispeten artacak. Türkiye bedava
olacak. Araya girerek bir şey soracağım. Mesela ona kadar mı yükseltilecek? Kafalarında sence bir çıta var mı, yoksa gittiği yere kadar çıtası mı?
Yani şimdi şöyle, tabii onu geçecek yani. O artık görülen bir şey ama öyle düşünme. Öyle, aslında öyle düşünürsen aa diyorsun ama şimdi enflasyona bakıyorsun %20. Şu anda dolara 9 lira desen bir yıl içinde zaten 1.8 lira artması gerekiyor. Yani 10.80 gelecek yıl olması gerekiyor. Yani onu geçeceği çok aşikar. Bu, eğer bu yıl biraz tutarlarsa gelecek yılın ilk aylarında. Bu benim ikinci teorime denk geliyor, şu anlatacağım. Ama ilk etapta onların kafasında olanı anlatıyor. Şimdi peki, bize haliyle turist yağacak. Bulgarlar geliyor. Şu anda bak 2008 yılında 1 lira bir Bulgar levası ile eşitti. Şu anda bir leva 5.6 lira. Yani biz 5,5 kat Bulgarlardan daha fakir olduk son 13 yılda, 2008 yılından beri. Yani o durumdayız. Ve Bulgarlar Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar. Bunun anlamı bize ciddi anlamda turist gelecek. Ama bedavacı turist gelecek. Ama ucuz turist gelecek. Ama bize turist gelecek ister istemez. İhracatımız
da tam tersi olması beklenmiyor muydu? Yani insicamını bozuyor muyum bilmiyorum ama yani Bulgaristan bizden ekonomik model olarak da, ekonomik refah olarak da fersah fersah gerideyken şu anda bizi aldı geçti yani, öyle mi?
Ya para birimi geçti ama refah henüz geçmedi, ama geçmek üzere. Yani sonuçta belki de geçmiştir. Yani çünkü belirli bir gün Bulgaristan nüfus olarak nispeten düşük nüfuslu bir ülke ve haliyle öyle ama oraya gidenler hakikaten çok gelişmiş ve çok zenginleri olan, araba modelleri değişmiş, evlerin tipi değişmiş olduğunu söylüyorlar. Ben Bulgaristan'a gitmedim. Ama para birimlerine bakarsak hakikaten bizden 5,5 daha hızlı zenginleşmişler diyorum. Yani zaten Türk lirasına karşı Afganiye'de koy, Kıvaççı'yı da koy, hangi para birimine koyarsan koy, hepsi Türkiye'den daha iyi durumda. Çünkü dünyanın en çok para değer kaybeden para birimi maalesef bizim sahip olduğumuz Türk lirası. Bu yüzden Türk lirası değer kaybetmemesi için ne yapıyoruz? Hemen gidip alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yarına o fiyatı alamayacağımızı biliyoruz. Alışveriş yapmayanlar koşup dolar alıyorlar, altın alıyorlar. Nitekim bakıyorsun bankalardaki paranın %55'i de Türk lirası bazında değil. Mesela son gün bugün dolar nispeten hafif geriledi gibi. Niye geriledi? Çünkü dolarda tutanlar maaş ödemek için dolarlarını bozuyorlar. Ama bu son 2 ay, Kasım ve Aralık ayı, şirketlerin çok ciddi borç ödemeleri var. Aynı zamanda yabancı şirketler bilançolarını döviz cinsine dönecekler. Kazandıkları Türk liralarını eğer dönmedilerse yabancı para cinsine dönecekler. O yüzden yılın sonuna doğru bir gerileme beklemeyin. Yani gerilerse, oldu da 9.20 falan, ben gözümü kapar, işin açıkçası kendi adıma konuşuyorum, dolar alırım. Ama tekrar ben hikayeme geri dönersem, işte ihracat yüksek, bizim ithalat düşecek. Niye? Çünkü mal alamıyoruz. Turizm de artacak, hop döviz bollaşacak. Güzel. Döviz bollaşınca ne olacak? Türk lirası değerlenmeye başlayacak. Güzel. Şu anki planları, programları o. Türk lirası değerlenmeye bu sayede başlayacak.
Bu arada enflasyonun seyri nasıl olacak bunlar olurken?
Enflasyon, onların programında henüz enflasyon yok. Zaten enflasyon belirli bir süre sonra talep enflasyonu düşmeye başlayacağı için biraz geriler. Çünkü insanlar bir şey satın alamazsa, üretilen satılmazsa zam da yapılmaz. Yani şu anda enflasyon nispeten geriler ama enflasyon şu anda dünyadaki konjonktüre bağlı. Yani enflasyona bakıyorsun, Amerika'da 5.6, şeyde Avrupa kıtasında 4,5. Yani bütün dünyada enflasyon artıyor. Niye? Hepsi deli gibi para bastı. Yani sen gidip de o kadar para basıp enflasyon artmamasını bekleyemezsin. Nitekim yani oraya da girmek isterim. Amerika'daki enflasyon Amerika'nın başına da bela olacak. Avrupa'daki enflasyon dünyanın ve bizim başımıza da bela olacak. Ona da birazdan girerim ama bunların bu plana göre Türk lirası değer kazanmaya başlayacak. Türk lirası değer kazanınca mantıken ne olacak? Yine yurt dışındaki mallar ucuzlaşmaya başlayacak. Sen yine ithal etmeye başlayacaksın. Hop yine cari açık vermeye başlayacaksın. Yapısal olarak neyi değiştirdin ki? Hiçbir şeyi değiştirmedin. Ekstra üretime mi geçtin? Hayır, geçmedin. Ne olacak? Bu bir cycle olarak, yani bir daire, fasit bir daire olarak yine aynı yere geleceğiz. Ama
biliyorum Murat, bu anlattığın modelde kim kazanıyor? Yani herkesin kaybettiği bir şey anlatıyorsun sen. Yani bir fasit
evet. Daire. Zaten 2013 yılından beri biz her zaman kaybetmiyor muyuz? Yani Türkiye abartmasız 2013 yılından beri 8 yıldır her yıl dolar bazında fakirleşiyor. Bu kadar basit. Yani biz zaten her zaman kaybediyoruz. 8 yıldır bu hiç değişmedi.
Peki bunun bir kazananı var mı?
Kazananları tabii ki var ama onlar sen ben değiliz. Yani küçük, mutlu, azınlık, tatlı bir kesim. Yani o elbette kazanıyor. Her ülkede kazanıyor. Venezuela batak bir ülke. Arjantin batak bir ülke. Zenginleri yok mu? Var. Hindistan 1,5 milyar nüfusu var. 200 milyon kişi gelip burada eskiden Merdan Palas'ta otelin adı, şu anda ne oldu bilmiyorum, iflas etti. Gidip orada düğün yapıyorlardı. Hintliler gelip burada düğün yapıyordu. Yani her zaman, her daim kazananlar olur. Ama bu o anlama gelmez. Bir saniye bir ara verebilir miyiz?
Tabii, ne oldu?
Yani şeyde yok, bir arkadaşımın bir şeyi var. Onu... Gördün mü ne olduğunu? Sevgili Çağdaş'ın, yani koy Murat dediği, kıramam kendisini, severim. Şimdi ikinci hikayemde, benim esas ikinci hikayemde seçime ne kadar kaldı? Kuvvetle muhtemel erken seçim var, ben hiç beklemiyorum. Yani ne olursa olsun erken seçim olmaz. Olamaz. Bu ekonomik hikayeyle giremezler bu erken seçime. O yüzden 2023'ün ya erken seçim olur da 3-5 ay önceye alınır. Tam zamanında olmaz. Niye? Erdoğan'ın İşte üçüncü kez aday olabilmesi için. Çünkü normal şartlarda anayasaya göre olamıyor. Olsa ne olur, kim ne diyecek? Anayasa Mahkemesi gıkınım çıkartacak. Yok. Ama yine de biz kitabına uyduralım deyip 1,5-2 ay önce alırlar. Şimdi sen doları 11 liraya, 12 liraya çıkardın diye. Tamam, 12 lirada zaten insanların artık dolar alacak parası yok. Zaten boğazına kadar da dolarda. Haliyle ne olacak? Sen dolar alamayacaksın. Ellerinde nispeten bir cephane var. O cephaneyle son 8 ay, son 6 ay Türk insanının hafızasını oynamaya başlayacaklar. Bak, bundan 6 ay önceye kadar tek gündem, senin de programına çıkmıştım Halk TV'de, Sedat Peker'in açıklamalarıydı. Hatırlıyorsun. Evet. Şu anda Sedat Peker'in açıklamalarına ne oldu? Süleyman Soylu çıkıp hala konuşuyor değil mi, tatlı tatlı? Hiçbir şey olmadığına göre Türk halkının hafızasına güveniyorlar. Ve bundan 8 ay önce hatırlamayacağı için Türk halkı, haliyle son 6 ay diyecekler ki ya baksana dolar çıkmıyor. Ya baksana bu adamlar yapıyor galiba, sonuçta durdu. Dış mihraklar da artık saldıramıyor. İHA'larımız, SİHA'larımız sop, ver gazı 5 puanla oyun artsın. Al sana, tekrar seçime girme. Yani planları bu şekilde. Yani o yüzden ben olsam seçime girerken son 8 ay dolara çok yaklaşmam. Ne olursa olsun tutmaya çalışacaklar. Çünkü onlar için hayat memat meselesi. O sırada yapabileceğim başka bir hikaye olur. Ama iktidarın değişeceğini anlarsam, düşünürsem, bakın gözün kapalı, bu bir yatırım benim için tavsiyesi, borsadan hisse senedi alın. Gözünüzü kapayın, hangisinin olduğunu bir önemi yok.
Çünkü tam onu soracaktım, neyin hisse senedini alacağız diye yani.
Valla gözünü kapa seç ya. Bir tane, o 10 tane seç, hepsinden al. Yani illa 9'u çıkacaktır. Çünkü Türkiye'ye o kadar ucuz ki, o kadar bedava ki, Türkiye'ye girecek dünya para var.
Ama yani sen diyorsun ki Erdoğan sonrası Türkiye çok değerlenecek.
Öyle böyle, yani herkes şansını deneyecek. Çünkü çok ucuz. Yani al bu kirazdan kalmaz birazdan şeklinde Türkiye. 50 milyar dolar mı girer, 100 milyar dolar mı girer ve bu bizi nereye götürür? O sırada dolar hızla düşer. Çünkü Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. Bir kere insanlarda Türkiye antipatisi yok. Erdoğan antipatisi var. Yani sorun orada. Bak, son iklim krizinde Türkiye niye gitmedi iklim krizine? Çünkü yeterli araba izni verilmemiş diye. Koruma izni verilmemiş diye. Arkadaş, iklim krizine de 70 tane egzozu olan arabayla gidemezsin ki. Yani farklı dünyalardayız. Ama farklı dünyadan bir anda kendimize Avrupa tipi bir dünyaya doğru açmaya başlarsak, Türkiye her ülke için bedava ya. Yani Bulgarlar için de bedava. Adamlar gelip Türkiye'den alışveriş yapıyorlar.
Peki burada gene vatandaşın kazanabileceği bir şey olacak mı öyle bir durumda? Diyelim ki dediğin oldu, bir seçim oldu, iktidar değişti. Dolayısıyla iklim değişti, Akdeniz oldu. Yatırımcı Türkiye'nin ucuz pazarına şakkadanak girdi. Patkadanak her şeyi almaya başladı, yatırım yapmaya başladı. Asgari geçinmeye çalışan, senin deyiminle 290 dolar seviyesinde bir hayat kurmaya çalışan insanlar için iyi bir şey var mı burada?
E tabii, çünkü Türkiye çok ucuz diye yatırım çekmeye başlayacak. Yatırım çekmeye başlayınca insanlar burada kalıcı yatırımlarla karşılaşacak. E kalıcı yatırımı da robotlara yaptırmayacaklarına göre, her ne kadar yapay zeka hikayelerine girdiğimiz için, insanların işçi, çalışan ihtiyacı olacak. Ve Avrupa'ya göre, kıyaslandığına göre bir anda çalışan maaşları da artmaya başlayacak. Yani bütün hikaye Çin. Günde 1 dolara çalışan işçiler bugün nasıl bizden fazla alıyorlar? Günde 11-12 dolara çalışır hale geldiler. 12 kat zenginleşti anlamına gelir bu. Çünkü yabancı yatırımcı geldi, orada yatırım yaptı. E Türkiye, o da 10 kat zenginleşecek. Çünkü aynı zamanda pazarlara çok yakın. Navlun fiyatları ucuz. Hikaye bundan ibaret. Ama bu sırada demin konuştuğumuz gibi dünya ekonomisi maalesef çok hoş günlere doğru adım atmıyor. Bak, Amerika faiz arttıracak 2020'de. Ben bunu daha 2 yıldan beri söylüyorum. Dayanamaz. Faiz arttıracak. Çünkü enflasyon düşmeyecek. Çünkü o kadar parayı bastın, parayı çekmek zorundasın. Avrupa ister istemez faiz arttırmaya gidecek. İngiltere o kadar bile beklemeyecek. Daha erken faiz arttıracak. Çünkü oyunun kuralı bu. Eğer enflasyonu yükseliyorsa sen faiz arttırıp bunu engellemeye çalışmalısın. Ama onlardan bizden farklı olarak rezerv para. Bugün sen ben dolar tutuyoruz. Amerika yarın %5 enflasyon açıklayınca aslında bizim 100 dolarımız gelecek sene biz alışveriş yapmaya çalıştığımızda 95 dolara tekabül edecek. Çünkü bizim alım gücümüz %5 oranında azalmış olacak. 100 dolarlık ayakkabı 105 dolar olacak. Senin hala 100 doların olduğu için o ayakkabıyı alamayacaksın. Enflasyon bu demek. Amerika şu anda dünyayı haraca kesiyor. Enflasyonu yüksek tutup. Hikaye bu.
Peki burada...
Ay, çok konuştum ya Özlem. Senin konuşman lazım.
O senin konuşman üzerine kurulu bu program. Zaten de bunun için bu özel yayını yapıyoruz.
Kim arıyor?
Güvenlik arıyor. Kimin aradığını biliyorum ama açamıyorum. Biri geldi.
Aç biz bekleriz ya.
Ya hayır, kendileri beklesinler, yapacak bir şey yok.
Ya bırak o güvenlik ayaklarını. Kim arıyor Özlem?
Ya sana ne, biri arıyor işte demişim. Geçenlerde ne oldu biliyor musun? Benim yayınımda 5-6 kere duşa kapınca aradım.
Nasıl bir fantezisi varmış.
O yayın bir fenomen oldu yani. 5 kere aradı duşa kapınca. Neyse, sonuçta duşa kabini...
Duşa kabin yerine size jacuzzi yapabilir miyim falan diye bir teklif etti. O zaman duşa kabin size yakışmaz. Size bir şöyle püfürdetmeli jacuzzi yapayım. Şampuanlar da bende. Sen nereden buluyorsun bu duşakabincileri arkadaş?
Ay, gözünden yaş
geldi.
Bak, bir izleyicimiz zaten şey demiş.
Ya onlara, ya sayın seyirciler, burada yayını ben şahsen yapmaya çalıştığım için şimdilik yorumlarınızı öyle çok ekstra bakamıyorum. Ama bundan sonraki yayınlarda oraya birini oturtacağım. Soruları birebir alacağım. İlk elin günahı olmaz. Vurmayın.
Bak, gene aynı kişi.
Jacuzzi.
Hayır, yine güvenlik. İnanılmaz bir şey ya. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Ya aç bir konuşma dinleyelim. Yollama. Kim gelmiş bu saatte ya?
Olur mu öyle?
Saat 8:30 arkadaş.
Ay neyse. Beni aramaktan vazgeçtikleri bir an geliyor. Başka birini aramayı akıl ediyorlar evden neyse ki. O zaman. Ya dur şimdi. Ya güvenliğin arabası.
Üzerinde kırmızı ceket var. Sokuyorum verme.
Güvenlik deyince aklıma geldi bak. Peki şimdi bir de üzerinde oturduğumuz jeopolitik var. Anlaşılan o ki bu hükümet Suriye'ye ciddi bir operasyon yapmayı düşünüyor.
Ve yok, yapamaz. Nerede o? Goy goydan ibaret. Hiç doğalgaz bile daha şey yani mantıklı.
Ne söylüyorsun sen?
Rusya en gelişmiş uçaklarını sınıra koydu. Amerika Biden gidip de bir saat muhabbet ederken Roma'da hoş beşlemedi ki, o Suriye'ye girmeyeceksiniz dedi. Yani biz dış politikaya tamam güzel kardeşim gireriz dağıtırız. Ya bizim Suriye'de ne işimiz var arkadaş? Bir anda Esad'la gidip birlik olup kendi topraklarını versene adama. Yani elbet çıkacaksın oradan. Ne yapacak? Esad kendi toprağını aldığında hayır biz buradan çıkmayacağız mı diyeceğiz. Bırak Esat hakim olsun oralara. Esat'la git anlaşma yap. Uluslararası hikayelerde küslük olmaz. Yani böyle bir dünya olabilir mi? Yani ben Esat'ı sevmiyorum. Esat. Olmaz. Ne yaparsın? Sisi'yi de sevmiyorduk. Ne oldu? Adam devrimci falan diyorduk. Şimdi anlaşmak zorunda kaldık. Yavaş yavaş yalaştık. Bizi ilgilendirmez zaten onların ne halt ettiği. Ve şu anda Türkiye'de Suriyeli'den daha çok Suriyeli var zaten. Yani biz Suriye halkı da bizim içimizde. Biz bunlara bakmaya çalışıyoruz. Ve fakirleşmemizin en önemli sebeplerinden biri de bu mültecilere bakmaya çalışmamız. Yani benim işçim yerine, benim öğrencim yerine bunlar yarı fiyatına çalışmaya gidiyorlar. Hikaye burada bitiyor. Haliyle maaşlar artmıyor. Bunlar paraları ne yapıyorlar? Şimdi sen Almancıları düşün. Yurt dışına gittiler, çalıştılar, Türkiye'ye para yolladılar. Onlar da çalışıp, atıyorum Gürcistan'dan geliyorlar, Ermenistan'dan geliyorlar. Çalışıp paralarını başka ülkelere, kendi ailelerine yolluyorlar. Ve bizim göremediğimiz kadar çok ciddi anlamda bir para gidiyor. Yani gidin Kapalı Çarşı'ya bakın. Sırf bu paraların yollanması için çalışan döviz bürosu var ya. Bir tane postite gidiyor $1000 alacaklıdır diyor. Karşı tarafa veriyor. $985 alıyor. $15 kesiyor. Al sana EFT'nin modern hali ve çok daha hızlısı. Hiçbir şey istemiyor. Bir de bu EFT demişken gri listeye girdik. Türkiye gri liste.
O çok korkunç bir şey. Yani kara para, kara para meselesinde, kara parayla mücadele konusunda gri listeye girdik. İnsanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu söylemlerinden dolayı bunları ciddiye almıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, bizi bağlamaz, siz kimsiniz? Öyle mi, böyle mi? Ey Avrupa Konseyi, işte ey McKinsey, işte ey kredilendirme kuruluşları falan diye.
Ey, ne benim adımı saymadın kaldı, beni de sayarsan. Ey Muratoğlu.
Diyor sana da diyor sen Türkiye'yi
bizim aramız çok iyi, bizim aramız çok iyi, bozma. Yani bak. Ben sana böyle söyleyeyim.
Bu hali mi şu anda?
Yani şu, hepimiz seyrediyoruz ya, aramızda Cumhurbaşkanımızı en çok seven benim. Bak çok açık söylüyorum.
Biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musun? 26 TL para kıyıp, pardon 40 TL para kıyıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın son çıkan kitabını almıştım. TikTok'ta olay oldu o video, biliyorsun değil mi Murat Muratoğlu?
Ha, 26 liraya düştü. Hala saklıyorum. İmzalatacağım günü bekliyorum. Yani ya, ama daha hala saraya davet edemedim. Uçağa davet etse orada imzalatacaktım ama olmadı. Yani şu anda daha görmüyor beni. Yani ben
de görür de gördüğü zaman görecek.
Görecek. Ben her türlü şeyi yapıyorum. Bak gri listede.
Gri listeyi bir anlat. Orada kimler var? Biz niye oradayız? Ve bu Türk ekonomisini ve az önce tekrar anlattığımız asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşı niye ilgilendiririz?
Şöyle, kara liste var. Bu ülkelere para kimse sokmaz. Zaten kara listede iki ülke var. İran, Kuzey Kore. Başka da ülke yok. Sonrakinde gri listede dünyada kara para aklayan ama ayıp olmasın işimiz düşer diye direkt kara para aklanan listeye alınmayan ülkeler var. Bunlardan biri de Türkiye. Bunun nedeni bizi defalarca uyarmalarına karşın biz gerekeni yapamadık. Ama şöyle bir dezavantajı var. Şimdi IMF araştırmasına göre diyor ki gayri safi milli hasılanın diyor böyle durumlarda diyor %3'ü yurt dışına kaçar. Zaten bizde o kadar çok kaçtı ki. O kadar kaçar mı bilmiyoruz ama bizim gayri safi milli hasılamızı $800 milyar diye hesaplasak $24 milyar Türkiye'den çıkacak demektir. İkincisi, eğer benim mesela bak, ben eski bankacıyım. Bankacı olduğum zaman zarfında benim Osman diye bir müşterim vardı. Uzun ismini söylemeyeyim. Osman bir şey işte Usama Bin Laden'e benziyordu ismi. Osman da adamın adı. Biz benim bankamdan İş Bankası'na bir anda Swift yaptık. Çünkü mesela Türkiye arasında iki bankaya Swift yaparken para önce Amerika'ya, bizim muhabir bankamız Bank of America'ydı. Bank of America'ya gider, oradan tekrar İş Bankası'na gelir. Yani banka aynı, mesela ben Finansbank'ta çalışıyordum. Finansbank'tan Finansbank'a değil, Finansbank'tan İş Bankası'na giderken önce gider şeye, Amerika'ya, oradan İş Bankası'na gelir. Adamın parası sırf isim benzerliğinden dolayı bir ay blokede kaldı. Bir ay boyunca. Sonra bir ay sonra çözdüler ve para gitti. Gri listede her çıkan giren para kontrol edilir. Ve Türkiye'den mesela adam Türkiye'ye yatırım yaptı. Bir şirket bir anda Türkiye'den kendi ülkesine kar transferi yaptı diye. Bu Türkiye gri listede olduğu için soktuğu beyaz paranın rengi artık değişmiştir. O para gridir. Ve O para sen görmesen de Amerika tarafından incelenme altındadır. Herhangi bir şey olur. Çünkü sen artık bir kere parayı gri renge sokmak istemezsin. Bu Türkiye'ye sıcak parayı kaçırır. Çünkü bir gün ben borsada hızlı alışveriş yapayım, hop çıkartayım, çekeyim. Belki kara para aktardın, belki gri yaptın. O yüzden incelemeye girer. Kimse de parasının incelenmesini görmek istemez. İkincisi, sen yatırım yapılamaz hale gelirsin. Nitekim IMF araştırmasında da gri listeye giren ülkelere yatırım gitmedi. Bu araştırma da 2021 yılının Mayıs ayında yapıldı. Daha 5 ay öncenin araştırması. Yeni araştırma. Yani biz gri listeye girince bir, yatırım çekme şansımızı kaybettik. İki, sıcak para şansımızı kaybettik. Üç, yurt dışına para yollarken iki gün sonra bunun blokaj görme ve zamanını kaybettik. Şimdi ihracatçılarımız ham madde almak için para yollayacaklar. Bazıları görürsün bak tıkanacaklar. Para hesaba geçmeyecek. Çünkü Amerika incelemesine girecekler.
Peki bu listeden nasıl çıkacak Türkiye? Tamam, buraya düştük, indirildik buraya. Nasıl çıkacağız biz burada? Galiba G20'den de çıktık. 21. ekonomi mi?
Yani şu anda G21'iz. Yani 19 şey Ecevit ve Demirel zamanında, Ecevit zamanında bir kere 16. kadar çıktık. Ecevit Demirel zamanında 20-25 yıl boyunca 17. Bak 18. hiç olmadık. O bu ülkede öyle başardı ki.
Beğenmedikleri eski Türkiye. Ya kuyrukları varmış da öyleymiş de böyleymiş de.
20. sıraya İsviçre yükseldi. Hollanda ile Suudi Arabistan bizi geçti. Al sana 21. Türkiye. Yani G20 nispeten biraz daha siyasi bir oluşum olduğu için öyle hemen pat diye çıkarmazlar. Bunların hesaplamaları biraz daha geç düşüyor. Diğerini hallederler falan. G20'nin 20.si olarak tutarlar. Ama bu durumda 21. itiraz edecek. Diyecek ki kardeşim benim hakkım. Bak benim gelirim bu kadar diyecek. Ve eninde sonunda bizi G20'den çıkartacaklar.
Peki biz ondan bu sonra... gri listeden nasıl tekrar aklanarak kara para aklamayan ülkeler listesine geri
geliyoruz? Ya Türkiye 7 yıldır gelen paranın hesabı. Yani bir net hata noksan kalemi var. 15 milyar dolar birden giriyor arkadaş. Sen 15 milyar doların nereden girdiğini bilemez misin? Bu 15 dolar, 150 dolar, 1500 dolar değil ki. 15 milyar dolar Türkiye'ye para giriyor. Merkez Bankası'na diyorlar ki bu para nereden geldi? Vallahi bilmiyorum diyor. 15. Diğeri devamlı bir varlık barışı var. Sen yurt dışından paranı getir, altını getir. Kimse gıkını sormuyor. Ya nerede mesela sen git İngiltere'de hesap açtır. 5000 pound yatırmaya çalış. 50 yerden sorarlar nakit para almazlar. Açmazlar hesabı. Sen Türkiye'de herhangi bir bankaya git. 5 milyon lira ver. Buyurun siz bir kahve açarken içerken biz paranız sayılım derler. Yani hikaye bu. Bu sistemin tamamen değişmesi gerekiyor maalesef. Ya ben şu canlı yayına bak o kadar da hazırladım ama o kadar çok konuşturdun ki beni. Ben bak bir de burada da şeyi koyayım. Tikrimi de koyayım. Bir dakika. Şey.
Ay hayır. Bir yandan ekonomist olarak yorum yapıyor. Bir yandan da bakar mısınız yayını yönetiyor. Ya iki kuruş para nakıyı da bir yönetmen miyim sana?
Bak sağ üstte. Şimdi güç bizimle oldu.
Bilseydim ben de Darth Vader maskemi takardım. En son seninle yaptığımız yayında hatırlarsan öyle bir kostümle çıkmıştım yayına. Dur sen benim yayınıma konuk olduğunda da öyle yapalım istersen.
Ben şimdi yayınına konuk olmam ki niye olayım ki?
Ne demek ya?
Çok para isterim. Bana alacak mısın tektaş?
Şu anda
tektaşta pırıl pırıl görecek miyim?
Neyi göreceksin?
Diamonds are men's best friend. Hadi
Murat hadi. Hadi gerçekten.
Ne? Je ne veux pas parler français.
Şimdi bak 10 bin kişiye yakın kişi anlık olarak izliyor.
Ben onları göremiyorum.
Ben görüyorum. Arada bir takip ediyorum. YouTube ekranını açıyorum. Oradan
ben
görüyorum.
Ben onu 10.001 yap. Ben de seni seyrediyorum. Nasıl?
9 pis
yazarım. 9 canlı yayında bile yazarım. Öyle söyleyeyim. Ben sonuçta köşe yazarıyım. Köşeme çekeyim. Özleme yazıyorum.
Aynen. Şimdi birçok insan bir sürü de soru sormuş. Şimdi ben bir son olarak şunu sormak istiyorum.
Hadi son olarak insanları daha fazla bekletmeyelim.
Bu insanlar cidden izliyorlar ve senin yorumlarını da gayet ciddi alıyorlar ve dinliyorlar.
Onları çok seviyorum. Onlar olmasa biz olmazdık.
Onlar da seni çok
70'lerden
seviyorum.
Kalma.
Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Araya ben de
ekledim. Evet seyredip Özlem'in kanalına da abone olursanız olun yani bence.
Şimdi bak. Şimdi doları konuştuk, enflasyonla mücadele meselesini konuştuk, asgari ücret konusunu konuştuk, Türkiye'nin zam fırtınasını konuştuk, Kasım'da başlayan enerji Gıda enflasyonu konuşmadık, belki birkaç bir şey söylemek istersin. Kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden sürekli olarak bir ucuz kredi...
Esas tehlikelisi ne biliyor musun? Bak onu konuşmak istiyordum ama çok zaman bir dahakinde onu konuşuyorum.
Lütfen söyle.
Suç ve reza. Esas hikaye suç ve reza. Reza Zarrab tekrar biliyorsun Halk Bankası davasında tanık olarak dinlenmeye başlayacak. Bu sefer anlattıkları çok farklı olacak. Yani ilk çünkü ceza almamak için anlatmaya başlayacak. Ve Halk Bankası'nın şu anda piyasa değeri 1.3 milyar dolar. Alacağı ceza çeşitli kaynaklara göre bunun çok çok üzerinde. Ve Reza Zarrab konuşmaya başladığında Türkiye'de yerinden pek oynamayacak. Ama işte o zaman bu hani gri listede nasıl kalırız diyorsun ya. İşte Reza'nın o altın ticaretini, İran'a para kaçırmalarını ki Birleşik Arap Emirlikleri Dubai üzerinden kaçırılan paraları falan anlatmaya başlayacak. İşte o zaman bizi griye boyayacaklar. Yani hikaye ondan sonra yaptırırlar. Yani sen gidip Amerika'ya sen kimsin falan dersin. Ama bu benim Rahmi Koç'a sen kimsin demem gibi bir şey. Hiçbir işe yaramaz. Ama Rahmi Koç'un ben Arçelik'te çalışıyorsam adam yarın beni kovar. Adam ister beğen ister beğenme. Bunlar Amerika dünyanın ekonomik sisteminin sahibi. Ve sen bununla didişirsen şu anda hazır değil. Sen dünya lideri falan da değilsin. Yani sen Ay'a gideceğim diyordun. Dolar Ay'a gitti sen gidene kadar. Yani hikaye burada maalesef bitiyor. Biz kötü yönetiliyoruz. Yani 1970'lerde hikaye çok farklıydı. Yani Türkiye'nin bir ağırlığı vardı. Şu anda dış siyasette höp diyen Türkiye'ye kafa tutmaya başladı. Yani o kadar basit değil.
Biden'la görüşmede bu konular gündeme gelmemiş midir diye mi düşünüyorsun?
Ya Biden tescilli Türk düşmanı ya. Yani Biden'la ne gelirse gelsin Biden'a ne anlatırsan anlat. Yani Biden zaten onu kabul ediyor. F-16'ları falan alacağımız yok. Yani hala millet F-16. Ya adamlar paramızı geri vermiyorlar. Vermeyecekler. Ya hala onun hayallerini kuruyoruz. Haklı mıyız? Haklıyız. E haklısın git Marco Paşa'ya anlat haklı olduğunu. O iş o kadar kolay değil. Senin iki tane pilotun eğitime gitmiş. Bir ay içinde iki tane F-35 ile dönecek. Sen gidip adamın düşmanı Rusya ile anlaşıyorsun. Yani bunu niye yapıyorsun? Bu kadar mı kötü dış politikan diyeceğim? Bu kadardan değil. Daha da kötü. Yani dost olmayanın parası da olmaz bu dünyada. Bak hangi ülkeler savaşta? O ülkelerin tamamı fakir. İsrail farklı. İsrail mesela çok kuvvetli lobileri var. Avrupa'da, dünyaya yayılmış. Güney Amerika'da, Amerika'da. Onlar farklı. İsrail de savaşta değil ya. Yavaş yavaş böyle şeftali gibi Filistin'i ele geçiriyor. En sonunda Filistin'in tamamını alacak adamlar. Yani bunu istediği kadar kınasınlar. Yani farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bunu göremiyorlar. Maalesef. Göremeyenlerinde beklenemez.
Yani ya göremiyorlar ya da bazı gerçekler hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'na söylenmiyor da olabilir diye düşünüyorum bazen. Yani bu kadar artık bilgisi olmuyor olabilir
ya
mi?
Ya zaten piyasa yavaş yavaş işte bunu satmaya başlıyor. Şimdi bir seçim olacak mı? İki siyasi belirsizlik. Üç devamlı Erdoğan'ın sağlık durumu konuşulmaya başladı.
Bugün gene bir video sisteme sokuldu sosyal medyada.
Evet yani ama bu insanların moralini
videodaki şimdi bir dakika o videodaki tuhaflık şu videoyu kaydeden ve kaydın sonunda görüntüden çıkmayan ve o canlı yayındaki o Sayın Erdoğan'ın ayağını sürükleyerek neredeyse zar zor tören alanından yürüyerek dışarı çıkmasını gösteren görüntüleri canlı yayında aynıyla veren kurumun adı Anadolu Ajansı.
Şaka ona... yapıyorsun. Evet. Anadolu Ajansı'ndan bir muhabir de zaten abuk sabuk bir soru sormuştu sonra kovmuşlardı adamı. Hatırlıyorum.
Hayır, çok enteresan. Uyuklama görüntüsünü falan da servis eden Anadolu Ajansı. Başka şeyleri de servis eden Anadolu Ajansı. Herkes görsün mü istiyor acaba Anadolu Ajansı?
Yani zaten yavaş yavaş güçten düşmeye başlayınca piranalar çoğalır. Yani hep beraber ona karşı. Yani hep böyle olmuştur. Kaç tane bir şimdi Osmanoğlu ailesi. Adamlar bak Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten Osmanoğlu ailesi. Başka bir aile değil. Hep bunlar yönetti. Onun oğlu yönetti, onun oğlu. Yani onlar hep yönetmeye devam etseydi şu anda biri otobüs şoförüydü. Ecevit atıyorum belki çiftçiydi. Demirel desem bir yerde çalışan. Yani Cumhuriyet'in bize kazanımları var. Şimdi bu Osman ailesi, koskoca bir devlete insan kendi ailesinin adı Muratoğulları diye ben bir tane devlet mi kursam acaba? Şimdi Osman ailesinde her zaman güçten düşen padişahlar ya öldürülmüştür ya bir yoluna el çektirilmiştir ama %95'i öldürülmüştür. Yani bu çevrene bağlı. Bu değişmez. Dünyanın her yerinde böyledir. Eğer Erdoğan'ın biraz güçten düşmeye ya biraz kanadığını görmeye başlarlarsa köpek balıkları etrafını sarar. Kendi içinden kendileri yerler. Hikaye bu. Yani zaten istese de önümüzdeki 5 yıldan fazla başkanlık yapabilecek durumda değil. Çünkü dediğin gibi AK Parti'nin içi de kaynamaya başladı.
Evet, ciddi şekilde kaynıyor, öyle gözüküyor. Peki son olarak şu konut fiyatı, otomobil fiyatı. Çünkü kamu bankaları ve özel bankalar çok ciddi bir ucuz kredi pazarı yarattılar.
Ya otomobile vermiyorlar. Adamlar faiz indirdiler, sadece konutlara kredi veriyorlar. Ya
ama
sen faiz indir.
Konut fiyatları da almış başını gidiyor. Yani sürekli
gider
olarak
tabii.
Vatandaşı yeniden borçlandırmak gerçekten ekonomiye Yeni Şafak söylediği gibi tırnak içinde can suyu olabilir mi ya?
Ya daha önce bir iki kere denediler. İşte aynı zamanda işçi çalışmaya başlıyor. Üretim başlıyor ama şu anda insanlar konutu gidip de oturmak için almıyor. Oturmak için ihtiyaçları olanlar olabilir. Ama konutu yatırım için alıyor. Çünkü Türk lirasına güvenmiyor. Yani o yüzden fiyata da çok öyle ekstrem bakmıyor. Bakıyor abuk sabuk fiyatlara konutlar var. Ama ucuzunu buldu mu kapıyor. Niye? Türk lirası yerine git bilgisayar al, salatalık al, herhangi bir şey al. O yani en azından konserve al. Bir iki yıl sonra o konservelerin fiyatı artacak. Senin Türk liranın fiyatı azalacak. Çünkü enflasyon haliyle o konservenin fiyatını arttırıyor. Ama faizler enflasyon kadar senin Türk liranın değerini arttıramıyor. Sorun burada. Yani o yüzden her zaman enflasyon ve faiz arasındaki ilişki bu. Türk lirasından kaçışlar o yüzden. Yani gidip adam ev alıyor, diyor ki dolar artarsa ben de evimi 200 bin dolara koyarsam bir olduğu yerde pahalanır, iki kiradan belki gelir elde ederim. Ama şunu düşünemiyorlar. Türkiye'de yapılan evlerin beton ömrü genelde 50-60 yıl. Adam 40 yıllık vade şeye 40 yıllık kira parasını evi satın alıyor. Zaten onun beton ömrü 10-15 yıl kalmış oluyor. O yüzden alırken çok iyi incelemek gerekir diye düşünüyorum. Emlak için ayrı bir konu, illa çekerim.
Peki Murat'cığım, yani önemli bir yayındı gerçekten de. İnsanlara hani dolarla ilgili tavsiye vermek veya altınla ilgili ya da başka yatırım olanakları ile ilgili tavsiye vermek de kolay değil. Yasal da değil zaten ama son olarak şu anda bizi izlemekte olan 9700-9800 seviyesindeki sevgili izleyicilerimiz için.
Yalan şey söylemiyorsun değil mi?
Yok valla, gerçekten yalan söylemiyorum. Sen
yalan hayat, söyleme, inanırım.
Hayatımda ilk defa canlı yayın yaptığın için bunun farkında değilsin. Birçok da destek geldi. Yukarıda kapattıktan sonra görürsün. Live
stream. Benim halimi görüyorlar mı burada?
Evet, seni seviyor izleyiciler.
Bir pırlanta mı? Bir pırlanta mı? Buna mı bağladık biz işi?
Ya bilmiyorum valla. Finalde beni de göreceksin yani. Artık bir pırlanta mı olur?
Özlem, biz ne olacağız? Onu söyle gitmeden.
Ya bu o ayrı bir konu. O bir yürek teyareti. Ben işte bu yayında onu çözeriz diye düşündüm ben. Sen olaya böyle zarafetle girersin.
Aslında ne kadar çok şey biliyorum. Her gün sana bunları anlatabilirim.
Ay dur, o zaman bir daha tekrar.
24 saat sana bunları anlatabilirim. Çömineyi yaktık. İki tane şarap aldık karşılıklı ve dediğiniz gibi Gini kat sayısı diye düşünsene keyfin güzelliğini.
Çok teşekkür ederim. Ben kendi yalnızlığımda gayet mutluyum Murat'cığım. Sen illa Gini kat sayısı falan anlatmak istersen.
Gini demedim, Gini dedim. Bak çok fark var. Ben de Gini demeyim. Ama biz Türkiye'de Türkçe program yapıyoruz. O evet. Gini yazılıyor. Gini yazılmıyor.
Peki şimdi son olarak izleyicilerine bir şey söylemek ister misin Murat'cığım yayını kapatmadan önce?
Sana söylemek istiyorum. Ben izleyiciler kendisi.
48 dakikadır yayındayız. Sen bana dedin ki.
Oo. Ben 25 dedim. Doğru söylüyorsun. Herkes kendine iyi baksın. Kalbim sizinle. Kalbim Özlem'le. Güç bizimle. Güç Özlem'le. Biz kimiz? Neredeyiz?
Murat, bana söz verdin. Bir dahaki yayını benim kanalda yapıyoruz. Sen bana geliyorsun. Bak ben sana böyle mi yapacağım? Ne kadar şık, zarif bir masa.
Ama ben eve gelirim, öyle söyleyeyim. Yani beraber evde yaparız programı. Böyle uzaktan tatsız. Ben baktım, hoşuma gitmedi. O güvenlikten arayan ben olmak istiyorum artık.
O hala arıyor biliyor musun? Ve kapıda kaldı.
O yaptıracağın jacuzzi görmek istiyorum. Duşakabin değil o, biliyorum.
Vallahi billahi duşakabin ve yapıldı nihayetinde. İzleyicilerim çok iyi biriler, takip ederler. Kargodan onu geliyor, bu geliyor. Bizim eve yani giren çıkan belli değil. Kapı açık böyle bir.
Ya vaziyet. O nasıl laf? Sonra da gelecek. Bizim eve giren çıkan belli değil diyorsun. Sonra geleceğe doğru adım atalım diyorsun.
Ya Allah'ım ya.
Giren çıkan bana girer çıkan. Allah tövbe tövbe, yapma Özlem ya.
Murat ne desem boş. İtibaren ne desem boş. Bak şimdi uzay kapıyı açtı. Ercan Bey geldi, bir kavanoz çorba getirmiş, yengem göndermiş.
Tas olmasın ha, kavanoz değildir, bir tas çorbadır.
Yok valla bir kavanoz.
Kavanozla mı yolluyorlar?
Evet Uzaycığım, kapıda Ercan abim bekliyor, bahçe kapısının açılması gerekiyor.
Ne kadar hayatta içten biri bizi gibi konuştu. Ben de kedimi alıp gelsem.
Gel. Başımızın üstüne yerin var. Çok keyifli bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Beni kendi
geldiğin için katılmayı kabul ettiğin için.
Kendi kanalına davet edip ondan sonra da çalıştırdığın için ayrıca çok teşekkür ediyorum Murat'cığım. Sağ ol. Eksik olma.
Her zaman çalıştırırım canım. Sen rahat ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kalbim sizinle, güç bizimle.
Podcast dinle.